Ayrım 25, Uygarlık Tarihi, sayfa 249. Geç Orta Çağlar, 1300-1400. Yüzyıl savaşlarının ve büyük veba salgınının Fransa ve İngiltere'deki siyasi ve ekonomik etkilerini öğreneceksiniz. Siyasi gelişmeler. Geç Orta Çağlar'da siyasi, sosyal ve dinsel alanda yaşanan gelişmeler Avrupa'yı bir kez daha sarstı. İngiltere ve Fransa arasında meydana gelen ve yüzyıllık bir dönemdeki periyotlara yayılan Yüzyıl Savaşları 1337-1453 maddi sonuçları bakımından iki ulus içinde bir intihar denemesinden farksızdı. Bu savaşlar barut ve ağır topun icadı ve kullanımı yüzünden sonraki safhalarında daha ağır kayıplara neden oldu. Çağdaşlarının kara ölüm dedikleri, doğudan gelen ticari yolları izleyerek Avrupa ana karasına sızan veba salgını da 1348-1350 arasında Avrupa'nın birçok bölgesini etkisi altına aldı ve nüfusun 1/5'ini yok etti. İtalya'daki kalabalık liman kentlerinden girerek kuzeye doğru yayılan veba salgını taşradan ziyade kentlerde daha çok kayıplara neden oldu. 1453'te Osmanlı Türkleri, Bizans Devleti'nin başkenti ve son kalesi olan Konstantinopolis'i ele geçirdiler ve ciddi bir direniş görmeksizin batıya doğru ilerlediler. Bir yandan yüzyıl savaşları sonrasında ortaya çıkan haydutlar ve bulaşıcı hastalıklar şehirlere zarar verirken, diğer yandan Müslüman Türk orduları Avrupa sınırlarına dayandı. Krallar, papanın ve aristokratların dünyevi güçlerine parlamenter sınırlamalar getirmek için şehir konsilleri yani meclisleriyle işbirliği yaptılar. Büyük veba salgınından etkilenen bir başka grup da taşradaki serflerdi. Gücünü topraktan alan feodallerin malikanelerinde çalışan serflerin nüfusundaki ciddi azalma bunların statülerinde doğrudan değişikliklere yol açtı. Eskiden efendisinin toprağında karın tokluğuna çalışan serf sınıfı emeğinin karşılığında para talep edecek ve sistemin omuzlarına yüklediği angaryalardan para ödeyerek kurtulacak duruma geldi. Hatta bazen şehirde oturan ve serfin üretici kalifiye iş gücüne tüketim maddeleri konusundaki gereksinimlerini orada muhtaç olan aristokrat sınıfının özendirmesiyle bazen de özgürlüğünü satın alarak şehirlere göç etmeye başladı. Güçlenen kent endüstrilerinin patronları, merkezi devletlerin gelişimi yönünde monarşilere yardımcı oldular. Veba, toprak sahibi soylu sınıfın ekonomik gücünün çoğunu kaybetmesine neden oldu. Savaşı kendisine iş edinmiş ve bu uğraşa soyluluk atfetmiş olan aristokrat sınıfın gücüne darbe vuran başka bir gelişme de, Yüzyıl Savaşları'nda ücretli profesyonel orduların geleneksel soylu süvari sınıfından üstün olduğunun anlaşılmasıdır. Geç Orta Çağlar Fransa'sındaki politik gelişmeler. Fransa krallarının 13. yüzyıldaki çabaları merkezi otoriteyi güçlendirmek yönündeydi. Krallar, İngiltere'deki uygulamaya benzer şekilde vergi koymadan önce aristokratlardan oluşan bir kraliyet konseyine danışıyordu. Ancak bu konseyden çıkan kararlar vergi toplanmasında yetersiz kalınca Kral Güzel Philip, Yüzyıl Savaşları'nın finansmanında kendisine destek olan bir araç olarak ruhban aristokrasi üyeleriyle kent soylularından oluşan Etageneru Meclisi'ni oluşturdu ve 1355'te bu meclisi toplantıya davet etti. Bu meclisin üyeleri vergileri kralın ricası üzerine toplamasına rağmen onun kötü durumunu, kendi mahalli haklarını ve ayrıcalıklarını arttırma yönünde kullandılar. Fransız Etajenerosu, İngiliz soylu sınıfının çıkarlarını temsil eden İngiliz Birleşik Parlamentosu'nun tersine her kafadan bir sesin çıktığı ve farklı grupların bulunduğu heterojen yapısıyla çok geçmeden etkili bir yönetim aracı olamayacağını gösterdi. Paris'te güçlü tacirlerin yönetiminde Etajenero üyeleri, kraldan Magna Carta'nın ayrıcalıklı İngiliz sınıfına bağışladıklarına benzer haklar talep ettiler ve aldılar. Burgundiya devletinin etkin olarak politik sahneye çıkışı bunların ne kadar başarılı olabildiklerini ortaya çıkardı. Burgundiya, Fransız krallarının taht merkezi olmuş güçlü ve yeni bir bölgeydi. İngiltere'nin tersine Fransa, 14. yüzyılda hala parçalanmış feodal sistemden merkezi modern devlete geçişin sancılarını yaşıyordu. Bu meclis 1614 yılına kadar kralın davetiyle toplanmaya devam etti ve bu tarihten Fransız devrimine kadar da bir daha toplanmadı. Geç Orta Çağlar İngiltere'sindeki politik gelişmeler. İngiliz kralları yüzyıl savaşları sırasındaki harcamaları karşılamak için halkın omuzlarına yeni vergiler koymak zorunda kaldılar. Kral her vergi istediğinde parlamento da bundan yararlanarak yeni dayatmalarda bulununca yeni kanun maddeleri ortaya çıktı. Orta sınıftan halkın temsilcilerinin dahil olmasıyla parlamentoda yapısal değişiklikler meydana geldi. Böylece 1. Edward 1272-1307'nin yönetiminde parlamentoya dayalı yönetim tarzı İngiltere'nin değişmez bir idari kurumu olarak yerleşik hale geldi. Geç Orta Çağlar'daki sosyoekonomik gelişmeler, kırsaldaki toplumsal ve ekonomik sonuçlar. Geç Orta Çağlar'da sosyoekonomik gelişmeleri etkileyen en önemli olaylardan biri Asya'dan gelen ticari rotayı izleyen veba hastalığının Avrupa'da yayılmasıdır. 1347'nin sonunda Sicilya'da görülen hastalık, Avrupa'ya 1348'de Venedik, Cenova ve Pisa gibi liman şehirleri üzerinden girdi. İspanya ve Güney Fransa üzerinden de Kuzey Avrupa'ya kadar hızla ilerleyen hastalığın, ticaret yollarının dışında kalan bölgeleri pek etkilemediği görülmektedir. Vebanın sosyal ve ekonomik sonuçları emek gücünün azalması ve soylu sınıfın mülklerinin değerinin düşmesiydi. Köylüler ise vebanın arkasından ortadan kayboldular. Çiftlik çalışanlarının sayısı düşerken emek değer kazandığından köylülerin ve kalifiye zanaatkarların ücretleri arttı. Pek çok serf o zamana kadar emekle yerine getirdikleri hizmetleri paraya çevirmeyi tercih ediyordu. Bunu çiftlikleri birlikte terk etmek ve şehirlerdeki beceri sanayindeki daha ilginç ve kazançlı iş olanaklarını aramak için yapıyorlardı. Tarımsal ürünlere olan talebin azalması bunların fiyatlarını düşürdü ve lüks tüketim mallarının ve mamullerinin fiyatları yükseldi. Soylu toprak sahipleri bu yeni iş ortamında en çok kan kaybeden sınıf oldu. Bazı toprak sahipleri kayıplarını telafi etmek için ekilebilir toprakları daha çok kâr getiren yün üretimi için koyun otlaklarına dönüştürdüler. Diğerleri topraklarını en yüksek meblağa veren çiftçilere kiraladılar. Yürürlükteki yasalar köylüleri en kötü biçimiyle çiftliklerinde kalmaya zorlamaya ve ücretlerini düşük seviyelerde dondurmaya çalışarak demografik krizin köylü sınıf için yarattığı yeni ekonomik fırsatları hemen engellemeyi umuyordu. 14. yüzyılın ortalarında İngiltere ve Fransa'da çökmekte olan soylu sınıf, büyük veba salgınının ve yüzyıl savaşlarının demografik ve ekonomik anlamdaki kötü etkilerinden köylü sınıf üzerindeki vergileri artırarak ve bunların şehirlere göçünü sınırlayan geleneksel kanunları ihlal ederek başa çıkmaya çalıştı. Köylü sınıf bu çabalara kırsalda silahlı ayaklanmalar yaparak cevap verdi. Fransa'da patlak veren köylü ayaklanması, aristokratların köylülerce ödenen doğrudan vergiyi arttırmaları yüzündendi. Fransa'nın karşı sahilinde de İngiliz parlamentosu, 1351'de köylülerin ücretini veba öncesi düzeylerde tutan ve onları emeğini lordlarının toprağında sarf etmeye zorlayan Emekçilerin Statüsü adlı bir kanun çıkardı. İngiliz köylülerinin bu yasaya gösterdiği tepki 1381'de genel bir ayaklanma çıkarmak oldu. Bu ayaklanmaları çıkaran köylü sınıflar, güçlü teritoriyel güçlere karşı çıkarlarını korumak için işbirliği yapan ortaçağ şehirlerindeki organizasyonların kırsal muadilleri oldular. Aristokrat sınıf, çiftçi köylülerin ayaklanmalarını tıpkı şehirli proleterlerinkini olduğu gibi kanlı şekilde bastırdı. Bu durum, Orta Çağların sonunda Orta Çağ toplumunun bozulmaya başladığının çarpıcı bir göstergesidir. İngiltere ve Fransa devletleri arasındaki amansız yüzyıl savaşları sonunda her iki tarafta gelişen ulusal duygu Orta Çağ toplumunun politik birliğini kıracaktı. Örneğin hem İngiltere'ye hem de Fransa'nın bir kısmına hükmeden İngiliz kralları Avrupa ana karasındaki varlığından ve haklarından vazgeçecektir. Roma Kilisesi'nin sapkın ilan ettiği yeni dinsel tarikatların ortaya çıkması da Orta Çağ toplumunun o zamana kadarki sözde dini birliğine son verecekti. Diğer yandan köylü ayaklanmaları Orta Çağ'da sosyal bir birliğin olmadığı gerçeğinin de altını çizecekti.
Şehirlerdeki etkileri. Geç Orta Çağlar'da şehir endüstrileri vebanın ağır etkilerine rağmen bu durumdan da servet edinmenin yolunu buldular. Şehir meclisleri şehirlerin gelişme sürecinde kırsaldan gelen göçmenlerle rekabeti düzenlemek ve göçü kontrol altına almak için yasalar koydular. Vebadan sonra kanunlar giderek soyluların ve feodal toprak lordlarının kırsaldaki topraklarına kadar yayıldı. Bu kentli gruplar şehir yaşamına çok elverişli koşullarda ve barışçı koşullarda entegre oldular. Lüks tüketime artan düşkünlük bunları üreten zanaatkarların öneminin artmasına yol açtı ve veba salgını şehirlerdeki yeni mücadelelere de katkıda bulundu. Geç Orta Çağlar'da yerel zanaatkarların ve ticaret loncalarının ekonomik ve politik gücü bunların ürettikleri mal ve hizmetlere olan taleplerle doğru orantılı olarak giderek arttı. Tacirler şehirlerde kendi sınıflarını kurarlarken zenginlik ve sayı bakımından tırmanışa geçtiler. Kendi himaye birliklerini yani loncaları oluşturdular ve çok geçmeden şehirlerdeki geleneksel aristokratların otoritesine meydan okuyacak bir duruma geldiler. Tacirler her nereye yerleşirlerse yerleşsinler, ihracat endüstrilerine bağlı olarak gelişmekte olan şehirlerdeki ticari akışını büyük oranda tehdit eden ve aristokratlara ödenen geçiş vergilerini, gümrük vergilerini ve ticari faaliyetin önündeki tüm eski kafalı kısıtlamaları kaldırmak istiyorlardı. Bu durum çok geçmeden bu adamların nispeten statik olan tarımsal toplum normlarıyla mücadele etmelerine neden oldu. Şehirli adamlar basit ve tek tip kanunlara ve kırsal lordların zihniyet kalesine değil, kendi iş faaliyetlerinin yeni formlarına sempati duyan bir yönetime gereksinim duyuyorlardı. Bu da şehir içindeki ve dışındaki eski soylu sınıfla bir mücadele yaratabilirdi. Bu mücadele şehirlerin asıl orta çağlar ve geç orta çağlarda kendi bağımsız birliklerini yaratmalarına ve kırsal alandaki soylu sınıfa karşı kralla ittifak yapmalarına yol açtı. Bu gelişme son noktada orta çağ Avrupa'sındaki güç odaklarını yeniden belirleyecekti ve klasik feodal yönetimleri ortadan kaldıracaktı. Pek çok şehirli adam şehir yaşamının gitmesini istedikleri doğrultuda gelişimi yönünde çaba sarf ederek kendi çıkarlarını gözetti. Yani bunlar daha büyük ticari özgürlük, ticaret ve iş yapmak için daha az engel ve daha özgür bir laik yaşam. Sözün kısası daha az kapalı olan bir şehir yaşamı için mücadele ettiler. Şehirlerin dışında yaşayan soylu sınıf, küçük şövalyeler, geleceğin işareti olan yeni ticari, merkantilist ekonominin farkına vardılar. 11. ve 12. yüzyıllar arasında kasabalı, yüksek sınıf şehrin ekonomik gücünü artırdı ve eski şehir lordlarına şehirlerin kontrolü konusunda başarılı şekilde meydan okudu. Zengin tacir ve aristokrat sınıfları geleneksel üstünlüklerini korumada giderek artan bir sıkıntıyla karşılaştılar ve istemeden zanaatkar loncalarının liderlerine şehir yönetiminde sesini duyurma hakkını verdiler. Loncalar politik güç kazanırlarken yerel endüstrileri koruma amaçlı sınırlayıcı yasalar koydular. Bu sınırlamalar zanaatkarların sayısını düşük tutmayı ve şehir endüstrilerini kaplumbağa hızında geliştirmeyi isteyen usta zanaatkarlarla usta olmaya hevesli çırak adayı yeni köylü göçmenleri karşı karşıya getirdi. Lonca ve şehir aristokrasisi arasında zaten var olan ezeli mücadeleye şimdi loncaların kendi içlerindeki mücadeleler de eklendi. 1350'den sonra geleneksel monarşi taraftarları, toprak sahibi aristokratlar ve kilise vebanın sonucu büyük ölçüde savunmada kaldılar. Krallar kendi yönetimlerini ve ekonomilerini merkezileştirmeye yönelik ulusal bilinci geliştirmeye çalışırlarken bu yeni durumdan fazlasıyla istifade ettiler ve aristokratlara karşı yıldızı parlayan bu kent soylu adamların doğal müttefiki oldular. Bu bağlamda kentler krallara destek vererek feodal toplumlardan ulusal monarşik yönetimlere geçişte başlıca güç unsuru oldular. Avrupa'nın birçok yerinde krallar ve şehirler resmi olarak geleneksel lordlara karşı ittifak kurdular. Kentler, kralları aristokratlar karşısında güçlü kılacak olan eğitimli, insani, finansal ve teknolojik kaynaklara sahipti. Kentli burjuvalarla ittifakın krallara ve imparatorlara bu derece cazip gelmesinin nedeni ise kentlerin krallıkları ve imparatorlukları işletmede etkin bir araç olan Roma hukukunu bilen eğitimli bürokratlar ve hukukçuları yetiştiren üniversiteleri barındırmasıydı. Geleneksel aristokratların tehditkar askeri güçlerine karşı kendi ücretli ordularını kiralamak isteyen krallar kendilerine askeri anlamda soylu sınıftan bağımsız kılmayı sağlayacak olan sermayeyi ancak kentlerde bulabiliyordu. Kentlerin bu ittifaka girmelerinin nedeni ise şu idi. Genişleyen topraklarına kentleri de dahil etmeyi isteyen despotik yerel lordlara ve prenslerin açık tehdidine karşı güçlü kralların kendilerine sunacağı himayenin kentli adamların çıkarlarına hizmet etmesi. Ayrıca yerel aristokratların tersine krallar kendi gruplara kendi alanlarında kesin otonomi vererek ve uzakta kalarak kentlerin iç işlerine pek karışmıyorlardı. Bu durum kentlilerin kralların saflarına katılmasının başlıca nedenleri arasındadır. Bir şehir için tanınmış güçlü bir monarhın adına uzun mesafe ticareti yapmak da güvenlik açısından avantajlı bir durumdu. Böylece krallar ve kentler bu ittifaklardan büyük kazançlar sağladılar. 11. ve 14. yüzyıllar arasında şehirler önemli ölçüde özgürlük ve otonomi elde ettiler. Roma dönemindeki gibi şehirler yeniden Batı uygarlığının yeşermekte olan merkezleri haline geldiler. Fakat 14. yüzyıldan sonra ve hatta daha öncesinde Fransa ve İngiltere'de şehirler daha önce kilisede olduğu gibi kralların ve pek çok yerde prenslerin politik isteklerine giderek boyun eğdirdiler. 12. yüzyıl itibarıyla çok azı gerçek anlamda otonom iken büyük çoğunluğu devletin daha büyük amaçlarına tamamıyla entegre edildiler. Dinsel gelişmeler. Ruhban sınıfı da veba salgınından büyük yaralar aldı. Hastalıkla savaşan üyelerinden pek çoğunu bu hastalığa kurban veren ruhban saflarında sayıca düşüşe neden oldu. Batı Kilisesi 1409'da Kardinaller Kurulu 3 farklı papayı seçtiği için 36 yıl, 1378-1415 süren bir ayrılığa sürüklendi. Fransa'nın Avignon 1309-1377 kentindeki alternatif papanın Roma'ya karşı direnişi, kilisenin halktan aldığı desteğin çoğunu aşama aşama azaltan dinsel bir ayrılığa, şizma 1378-1415 neden oldu. Vebanın neden olduğu büyük boyutlardaki bu nüfus kaybı Avrupalıları daha kaderci yaptı. Bu dönemde Avrupalı entelektüeller, Padualı Marcilius, Okhamlı William ve Lorenzo Valla gibi bilim adamlarının öncülüğünde Tanrı, insanoğlu ve toplumun yapısı gibi kavramları yeniden gözden geçirdiler. Arap-İslam Uygarlığı 7-13. Yüzyıl. Avrupa'daki Arap ilerleyişinin Avrupa kıtasına olan etkilerini öğreneceksiniz. İslam dini 7. yüzyılın başlarında Arap Yarımadası'nda ortaya çıktı ve bölünmüş durumdaki Arap aşiretlerini birleştirerek güçlü Arap İmparatorluğu'nun temellerini attı. Orta Çağların en azından erken döneminin Avrupa'sı karanlık bir dönem yaşarken aynı şey İslam dünyası için geçerli değildi. Aksine İslam uygarlığı altın çağını yaşıyordu. Buna paralel olarak politik anlamda 8. yüzyılda Arap fatihler Arap Yarımadası'ndan çıkarak doğuda Bizans ve Sasani dünyasına ve Roma İmparatorluğu'nun buğday ambarı olan Kuzey Afrika'daki en zengin arazileri fethettikten sonra buradan Cebeli Tarık üzerinden İspanya'ya girdiler. Bu olayın yalnızca askeri ya da politik önemi yoktu. Daha da önemlisi, Avrupalılar bu sayede antik Yunan biliminin ve felsefesinin ürünlerini, bunları yeniden yorumlayan İslam alimlerinin eserleri aracılığıyla yeniden tanıma fırsatını ele geçirdiler. Bu Arapça eserler, Emevilerin İspanya'da kurdukları Endülüs Devleti'nin medreselerinde eğitim görmeye gelen Avrupalı öğrencilerce, daha sonra belli başlı Avrupa üniversitelerin müfredatına taşınacaktı. Arap-İslam devletlerinin kuruluşu ve yayılması 622-1258. Hazreti Muhammed'in doğduğu kent olan Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam takviminin ilk yılı ve İslam devletinin kuruluş yılı olarak kabul edilir. Mekkeli Müslümanlar terk etmek zorunda oldukları Mekke'ye 630 yılında geri döndüler. Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra İslam cemaatinin ileri gelenlerince İslam Arap Devleti kuruldu. İlk halife Ebu Bekir 633 yılında tüm Bedevi kabileleri birleştirerek Arap Yarımadası'nı fethetti. Aynı yıl Bizans ve Sasani topraklarına seferler düzenlendi. Bizans'ın en önemli arazilerinden Suriye 640'da, Sasani, İran ülkesi 655'te fethedildi. Kuzey Afrika'daki özellikle Mısır gibi verimli toprakları olan çok önemli ülkeler Arap fatihlere teslim oldular. Ortodoks Bizans'ın Afrikalı monofizit Hristiyanlara takındığı tavır çok önemli rol oynamış ve yerli ahalinin dinde hoşgörü politikası güden Arap fatihlere hiçbir direniş göstermemelerine yol açmıştır. 710 yılında tamamlanan Kuzey Afrika fetihlerinden bir yıl sonra İspanya üzerinden Avrupa topraklarına giren Arap orduları 713'te İberik Yarımadası'ndaki fetihlerini tamamladılar. Arap orduları daha doğuya, Orta Asya'ya kadar ilerleyerek buradaki Çin üstünlüğüne karşı mücadele verdiler ve Türk devletleriyle de temasa geçtiler. Hatta Türkler ezeli düşmanları olan Çinlilerin baskılarına karşı Arap cephesine katılmayı seçtiler. Bir Türk savaşçı Arap ordularında ücretli asker olarak istihdam edildi. 9. yüzyıldaki Türklerin kitleler halinde İslam inancına geçişi de bu olayların siyasi ve sosyal sonuçlarından biridir. Arap İslam İmparatorluğu, Bağdat'taki hilafet yönetimini ele geçiren Abbasiler döneminde İspanya'dan Orta Asya ve Afrika'ya kadar uzanıyordu. Arap İslam uygarlığında kültürel yapı. İslam kültürünün Orta Çağ Avrupa'sına etkileri. Arap İmparatorluğu'nun askeri seferlerin sonunda genişlemesi sürecinde tanıştığı yeni kültürlere karşı toleranslı tavrı, ona Bizans'ın mezhep mücadeleleri süresince takındığı uzlaşmaz sert tavırdan usanmış olan yerli halkların desteğini kazandırarak Arap fetihlerini kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda yaratıcı bir kozmopolit zümrenin ürettiği yeni fikirler için elverişli bir iklim de oluşturmuştur. İspanya'ya kadar ilerleme fırsatı bulan Emevi İmparatorluğu'nun üniversitelerinde Avrupalı Hristiyan öğrenciler, eski Yunan filozoflarının ve bilim adamlarının eserlerinin İbn Rüşd, İbn Sina, İbn Haldun ve Abbas İbn Firnas gibi Arap bilim adamlarının yeni yorumlarıyla birlikte Arapçaya yapılan çevirilerini okuma olanağı bulmuşlardır. Daha sonra 11. yüzyılda Alman imparatorlarının ve diğer ülkelerdeki kralların himayesinde kurulacak olan Avrupa üniversitelerinin öğretim elemanı kadrolarını oluşturacak Hristiyan öğrenciler, bu İslam üniversiteleri sayesinde Aristoteles, Platonas, Ptolemyos, Thales, Archimedes gibi antik Yunan yazarlarının eserleriyle tanışma fırsatı bulacaklardır. Roma hukukunu yeniden yeşereceği bu üniversiteler, Alman imparatorlarına imparatorluk otoritesini sınırlama peşindeki anti-merkeziyetçi aristokrat sınıfa ve papalık gücüne karşı verecekleri siyasi mücadelede imparatorların otoritesinin tartışılmazlığı ilkesinin meşruiyetinin köklerinin araştırılması anlamında gerekli olan bilimsel desteği verecekti. Bunun yanında geç orta çağlarda siyasi arenada geleneksel aristokratlara karşı hak elde etme mücadelesinde kralın doğal müttefikleri olarak ortaya çıkacak olan ve Avrupa burjuvazisinin öncülleri olan şehirli ticaret adamlarının gereksinim duyduğu kalifiye personelin de eğitilmesinde ve süreçte o zamana kadar doğru kabul edilen olguları sorgulayan yeni kafaların ortaya çıkmasında da önemli rol oynayacaklardı. Sanat ve mimarlık. Arap İslam uygarlığı mimari alanında ibadet yerleri ağırlıkta olmak üzere saraylar, köprüler ve benzeri sivil kent mimarisi anlamında çok önemli eserler vermiştir. Orta Çağ Avrupa'sına bakıldığında ise burada da İslam'daki benzerleri gibi kamu binalarının en önemlilerinden olan ibadet yerleri konusunda gotik tarzdaki birçok katedraller göze çarpmaktadır. İslam'ın insan betimlemelerini yasaklaması sanatçıları mimari eserlerin süslenmesinde geometrik desenli, bitki ve hayvan motifli süsleme sanatına kanalize etmiştir. Güzel yazı, hat sanatı başka bir gelişmiş sanat dalı olarak diğerlerini izlemiş ve bu iki dal çeşitli akımlar yaratacak boyutta gelişebilmiştir. Bilimsel gelişmeler. İslam egemenlik döneminin ilk zamanlarında İspanya'da Şam'daki Emevi halifelerinin yüksek uygarlığı devam etti. Daha sonra doğulu Arap ve yerli bilim adamlarının ve sanatçıların Endülüs topraklarında cömert ve toleranslı koruyucular bulmaları sayesinde bu uygarlık daha da gelişti. Buna bir örnek 9. yüzyılda yaşamış bilim adamlarından olan ve Leonardo da Vinci'den 600 yıl önce gezegenlerin dönüş hareketlerini gözlemlediği bir rasathane kurmuş ve uçuş konusunda çalışmalarda bulunmuş olan Abbas İbn Firnas'tır. 10. yüzyıl sonları ile 11. yüzyıl başları İslam uygarlığının bilimsel alanda altın çağını yaşadığı bir dönemdir. Özgün eserler veren İslam tıpçılarından İbn Sina, doğum 1037, kaleme aldığı tıp ansiklopedisi ve El Razi'nin tıp eserleri bu alanda çalışan bilim adamlarına yüzyıllar boyunca ışık tutmuştur. Fizik, astronomi, aritmetik ve geometride önemli gelişmeler kaydeden Arap bilim adamları, antik Yunan öncülerinin ortaya attıkları tezlerin hatalı yanlarını bulmuş, yeni ve daha doğru yorumlarıyla bu alanlardaki gelişmelere ivme kazandırmışlardır. Astronomideki çalışmalar sonucunda güneş yılı Yunan astronomların ölçümlerinden daha doğru olarak ölçülmüştür. Kimyada yeni bileşimler keşfedilmiş ve metot konusunda kristalleştirme, buharlaşma, süzme ve damıtma gibi yeni yöntemler ortaya konmuştur. Matematik biliminde 9 rakamlı Hint sistemi alıp 0 rakamını bularak dünya uygarlığına katkıda bulunmuştur. Trigonometri ve aritmetik de bu yeni gelişmelerden payını almıştır. Özet. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla erken orta çağlarda kıta Avrupa'sında ortaya çıkan yeni politik ve kültürel dönüşümleri öğreneceksiniz. Kavimler göçü bu dönüşümün ana nedenlerinden biridir. Bu göçler sonrasında Batı Avrupa siyasi ve kültürel dönüşüme uğradı. Kültürel anlamdaki değişiklik, Avrupa'daki iki demografik unsurun Romalılar ve Germenlerin yüzyılları alan uzun bir süreçte karışıp kaynaşmasıdır. Romalılar idari üstünlüğü Germenlere kaptırsalar da kültürel üstünlük hep onlarda kaldı. Gotlar ve Franklar Galya'daki Romalı halkı kültürel olarak Germenleştiremediler, aksine kendileri Romalılaştılar. Erken Orta Çağlar Avrupa'sında politik anlamdaki en önemli değişiklik Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüdür. İdare barbar Germen şeflerinin eline geçmiştir. Bir zamanlar Roma eyaletleri olan toprak parçalarında Germen krallıkları kurulmuştur. Roma idaresinin otoriteyi kaybetmesinden sonra yeni devlet kadrolarında Roma hukukunu kavrayıp uygulayabilecek personelin bulunmayışı ilkel Germen hukukunun egemenliğini getirmiştir. Roma hukukunun işlevini yitirmesi, bu hukukun bir gereği olan hükümdarın halkın can ve mal güvenliğini sağlama sorumluluğu anlayışının yeni hukukta bulunmayışı, Germen hukukundaki Tanrı'nın çatışmada galibiyet yoluyla haklı olanı göstereceği inancının hakim olması, beraberinde kaos ve anarşiyi getirmiştir. Germen krallar şiddeti tamamen ortadan kaldırmakla değil, ancak bir düzene sokmakla ilgilendiler. Avrupa anakarası artık devlet otoritesinin yokluğundan kaynaklanan kaotik bir ortama sürüklendi. Siyasi değişiklikler beraberinde Avrupa'nın ekonomik ve sosyal yapısında da yeni oluşumları tetikledi. Orta Çağ Avrupa'sına damgasını vuran feodalizm ortaya çıktı. 2. Feodal idare sisteminin ve malikane ekonomik sisteminin işleyişini öğreneceksiniz. Feodalizm, teoride siyasi erkin feodal piramidin en yukarısındaki kralda toplandığı ve onun gücünü mutlak sadakat koşuluyla ve kontrollü olarak yerel derebeyleriyle paylaştığı bir idare tarzıdır. Bu sistemde kralın vasalları olduğu gibi vasalların da vasalları olabiliyordu. Kral vasallarının vasallarına hükmedemiyordu. Bu sistemde daha az güçlü bir asilin daha güçlü asil efendisinden onun ordusunda sunacağı askeri hizmet karşılığında bir fief alması adetti. Feodal soylu sınıfın geçimini sağladığı ve çiftçi köylülerin omurgasını oluşturduğu malikane sistemi ise dönemin sosyoekonomik yapısını işaret eder. Erken orta çağlarda bu tür malikaneler lordun ve ailesinin ikamet ettiği binalardan, çalışan köylülerin kulübelerinden, tarımsal ürünlerin saklandığı depolardan ve tarlalardan ibaretti. Malikanede çalışmakla yükümlü olan köylüler lorda bağımlıydılar. Bunlar statü bakımından iki gruptular. Yarı köle statüsündeki serfler ve güç zamanlarda toprağının bir kısmını istilacılara karşı korunma karşılığında güçlü savaş lordlarına terk etmiş özgür köylüler. Birinci grup malikanedeki alınıp satılan herhangi bir eşyadan farksızken ikinci grup lorda sadece yargı konusunda bağımlıydı ve lorda ürün cinsinden vergi ödemek zorundaydı. 25. ayrımın sonu sayfa 256.